Ayrım 18.
Sayfa 214. Avrupa'da Birinci Dünya Harbi. Bak Sancho, şu karşımızdaki müthiş devleri görüyor musun? Hücum ederek onları öldürmek niyetindeyim. Elde edeceğimiz ganimetle zenginleşeceğiz. Helal maldır. Yeryüzünü böyle melun bir ırktan temizlemek de sevaptır. Cervantes, Don Quixote'dan. Gazeteler bir sabah manşetlerinde askeri manevraları düzenlemek için Saraybosna'da bulunan Avusturya Macaristan Veliaht Prensi Franz Ferdinand ve eşinin Gavrilo Princip adında bir Sırp milliyetçisi tarafından suikast sonucu öldürüldüğünü yazarlar. 1870'lerden bu yana Avrupa devletleri arasında harp çıkmadığı için bu olayın sebep olduğu Avusturya-Sırbistan bunalımının da bir şekilde çözüme kavuşturulacağı zannedilmektedir. Çünkü Avrupalı büyük devletler ekonomik ve siyasal açıdan dünyanın en kalkınmış ülkeleridir. 1914 Haziran'ında bütün dünyayı siyasal ve ekonomik egemenlikleri altına almış bulunmaktadırlar. Sadece İngiltere, Fransa ve Almanya'nın dış yatırımları bütün dünyadaki dış yatırımlar toplamının %83'ünü teşkil etmekte, bütün dünyanın düşünce hayatına bile onlar yön vermektedir. Halklarının hiçbir sorunu, derdi, şikayeti yoktur. Üstelik öldürülen Veliaht Prens'in amcası İmparator Joseph bile bir adamın öldürülmesinin bütün Avrupa'yı ateşe atmak için yeterli sebep olmadığı görüşündedir. Fakat bu olay Avusturya-Macaristan yöneticilerine Balkanlarda Sırp milliyetçiliğini sürekli kışkırtan Sırbistan'ı yola getirmek için aradıkları fırsatı da vermiştir. Suikastten istifade ederek Sırbistan'a kabul edilmesi neredeyse imkansız şartlar içeren bir nota verirler. 48 saat içinde bu nota kabul edilmezse harp ilan edecekleri tehdidini de ekleyerek. Sırbistan'ın bu çok ağır notanın sadece bir maddesine itiraz etmesi bile neticeyi değiştirmez. Suikastin tam bir ay sonrasında 28 Temmuz 1914 sabahı bütün gazeteler manşetlerinde Avusturya'nın Sırbistan'a harp ilan ettiğini duyururlar. Büyük harbin yani Birinci Dünya Harbi'nin kıvılcımı ateşlenmiştir. Sonrası Guinness'ta yer alacak bir süratle harp ilan etme furyasıdır. Ruslar Sırbistan'ı korumak için 31 Temmuz'da Avusturya'ya. Almanlar zaten Avusturya'yı desteklemektedir. Onlar da önce 1 Ağustos'ta Rusya'ya, 3 Ağustos'ta da çıkacak bir harpte Rusya'nın yanında yer alacağını açıklayan Fransa'ya. İngiltere'de müttefiki Fransa'nın yanında 5 Ağustos'ta Almanya'ya. Nihayet olan olmuş, kimsenin ihtimal bile vermediği ve görünüşe göre hiçbir devletin istemediği büyük harp uçarılıkları sebebiyle Avusturya'da bile tahta yakışmayacağı düşünülen Avusturyalı prensin öldürülmesinin üzerinden daha bir ay geçmeden başlamıştır. Büyük harbin ilk günlerinde Türkiye bu uzun listede yer almamaktadır. Şimdi Türkiye için en önemli sorun hangi tarafta yer alınacağı, kiminle ve nasıl ittifak yapılacağıdır. İttihatçı hükümet süratle artan uluslararası gerginlik ortamında imparatorluğun tecrit edilmiş durumdan kurtulması ve parçalanmasının önüne geçilebilmesi için herhangi bir ittifakı kabul etmeye hazırdır. Ancak İngiltere ve Rusya ile yapılan görüşmelerden hiçbir netice çıkmaz. İttifak teklifimizi kabul etmezler. O kadar ki Fransa ile ittifak meselesini görüşmek üzere Paris'e giden Bahriye Bakanı Cemal Paşa ciddi bir muhatap bile bulamaz. Paşa'ya günler sonra ancak Fransız Hariciye Bakanlığı Siyasi İşler Müdürü ile randevu verirler. Paşa buna bile razıdır. Arzularım nihayet yerine gelmiş ve pek memnun olmuşum diye ifade eder duygularını hatıra defterinde. Paşa'nın Fransız Şube Müdürü'nden istekleri de zaten çok masumanedir. Bizi ittifakınız dairesi içine alarak Rusya'dan beklediğimiz müthiş darbelere karşı bizi koruyunuz. Pek az bir zamanda ilerlememizi sağlayarak doğuda kuvvetli bir müttefike sahip olunuz. Görüşmenin neticesi mi? Gene Paşa'nın hatıra defterinden. Bu kadar büyük hayal kırıklığına uğrayacağımı hiç ümit etmezdim. Bu devletlerin Türkiye'den istedikleri tarafsız kalınması ve Almanya ile ittifak yapılmamasıdır. Tarafsız kalınırsa harp bitene kadar toprak bütünlüğümüzün bozulmayacağı vaadinde bulunmaktadırlar. 93 harbi sonrasında 1878'de Berlin'de imzalanan anlaşmaya rağmen Trablusgarp'ın ve Balkanların başına gelenler de belliyken bu vaate ne kadar güvenilebilecektir ki? Bu vaat de sadece harp bitene kadar geçerlidir. Ya harp sonrası? Harp sonrası zaten tamamen meçhuldür. Kurmay Binbaşı Kazım Karabekir, Genelkurmay İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı. Almanya'nın hedefi Osmanlı Devleti'ni tamamen kendine boyun eğmiş hale getirerek, İtilaf devletlerinin Cihan Harbi'nde Almanya'yı çember içine almalarına fırsat vermemek. Turancılık, İslam Birliği gibi idealler peşinde koşturacağı Osmanlı Devleti vasıtasıyla, İtilaf devletlerinin kendi sömürgelerinde daha fazla kuvvet bulundurmaya ve onları Osmanlı ordularıyla uğraşmaya mecbur etmek. Sonraları Almanların doğuya doğru yayılmaları daha korkunç görülünce dünyanın tüm büyük devletleri ona karşı cephe aldıklarından Çar hükümeti de durumdan faydalanarak korkunç bir karar verdi. Bin yıllık emellerinin bu hedefi uğruna cihanı ateşe yakmak. Şu halde bin yıldır İstanbul'a aşık olduğunu resmen cihana ilan eden ve bu uğurda milyonlarca insanın kanını akıtmaktan çekinmeyen Çarlık Rusyası'nın işi nereye vardırdığını, İstanbul'un sahipleri olan vatandaşlarımızın çok iyi bilmeleri lazımdır. Anadolu'ya ve İstanbul'a zalim Çar ordusunun askeri yerleşseydi Türk'ün istiklali ebedi olarak sönerdi. Panik gerekçeleri uzun yıllardır aynıdır. En ziyade müsaadeye mazhar devletler tarafından parçalanmak. Ruslar bu savaş bize İstanbul ve Boğazları sağlamazsa hiçbir anlam taşımaz. Çarigrad yani İstanbul bizim olmalıdır iddiasındadırlar. İngilizler ise Churchill'in ifadesiyle Türkiye'yi derhal kalbinden vurmak için Yunanistan Gelibolu'yu ele geçirebilir. Bu ise bize Çanakkale Boğazı'nı açar. Marmara'ya girer Türk ve Alman donanmalarını batırır, oradan da Karadeniz'deki Rus donanmasıyla bağlantı kurar ve tüm duruma hakim oluruz düşüncesindedir. Önce Çanakkale zorlanarak boğazlar açılacak, İstanbul ele geçirilecek, sonrasında Batı Anadolu Yunanistan tarafından işgal edilerek, İtilaf devletlerinin Rus ordularını bol silah ve cephane ile besleyecekleri yol açılacak, böylelikle kuvvetlenen Rusya da Almanya'yı rahatlıkla dize getirebilecektir derler. Pek de saklamadan. Türkiye'nin bu planı bozabilmesi ve özellikle boğazları koruyabilmesi için kendi gücü yeterli değildir. Kuvvetli bir müttefike süratle ihtiyacı vardır. İttihatçılar için iki seçenek vardır. Türkiye ya harbe girmeyecek ve olacakları sakince bekleyecektir ya da bu büyük harpte Almanya'nın yanında olacak, böylelikle para ve askeri yardıma kavuşacak, Rus tehlikesine karşı korunulmuş olacak ve hatta Balkanlarda kaybedilen topraklar bile belki geri kazanılacak ve hatta Mısır, İran ve Hindistan'daki Müslümanlar kurtarılacak, Kafkaslar ve Orta Asya'daki Türkleri bir bayrak altına toplamak için savaşılacaktır. İttifak devletlerinin ihtiyaçları öyle gerektirince Türkiye'nin çoktan beri ortaya uzatılmış elini sımsıkı kavrayan bir tek ülke çıkar, Almanya. İttihatçıların ileri gelenleri gene kendi aralarında toplanırlar. Başbakan Said Halim Paşa, İçişleri Bakanı Talat Bey, Harbiye Bakanı Enver Paşa ve Meclis Başkanı Halil Bey'den oluşan bir grup tarafından fevkalade gizlilik içerisinde alınan bir kararla da 2 Ağustos 1914 günü, yani Almanya'nın Rusya ile resmen savaşa girmesinden birkaç saat sonra Almanya ile ittifak anlaşması imzalanır. Aynı gün öğleden sonra da sabah 9'dan geçerli olmak üzere genel seferberlik ilan edilir. Milyonlarca kişinin kaderi hakkındaki bu anlaşma o kadar gizli yapılmıştır ki, hükümetin diğer önemli isimleri, Maliye Bakanı Cavit Bey, Bahriye Bakanı Cemal Paşa ve Şeyhülislam Hayri Efendi, anlaşma yapıldığını sonradan öğrenecekler ama gene de memnun olacaklardır. Cemal Paşa, Bahriye Bakanı. Şimdiye kadar bize görünüşte dostluk duygularını göstermekle beraber fiili ve hakiki hiçbir yardım göstermemiş olan Almanya, acaba neden dolayı bizimle ittifak imzalamak için acele etti? Dünyada hiç kimsenin inkar edemeyeceği hakikatlerdendir ki, Rusya Osmanlı İmparatorluğu'nun can düşmanıdır ve İstanbul'u almak başlıca emelidir. Bu emelden Rusya'yı vazgeçirmek imkansızdır. Fransa Suriye'yi kesinlikle işgal etmeyi senelerdir programına koymuştur. Mısır'a hakim olan İngiltere, Basra Körfezi'ne ekonomik bakımdan göz dikmiş olan Almanya'yı, İstanbul'a ve genel olarak Anadolu'ya göz dikmiş olan Rusya'dan daha zararlı sayıyor. Almanya kim ne derse desin Türkiye'nin kuvvetli olmasını arzu eden devlettir. Türkiye ortadan kalktığı gün Almanya karşısındaki devletlerin çelik çemberi içine girmiş olacaktır. Bu çember içinde boğulmamak için tek çare Türkiye'nin parçalanmamasını sağlamaktan ibarettir. Bu ittifak reddolunabilir mi? Binbaşı Ziya Yergök, 9. Kolordu 83. Alay Komutanı. Biz niçin harbe girdik? İngiltere ve Fransa'nın saflarına neden geçmedik? Boğazlar bizdeydi. İngilizler ve Fransızlar İstanbul'u Ruslara verme sözü vermişlerdi. Bunun için bizi ittifaklarına almıyor, isteklerimizi kabul etmiyorlardı. Cemal Paşa'nın Fransa ile anlaşmak hususundaki girişimlerine Fransa memnun kalmış, ancak Ruslarla müttefik oldukları için Osmanlı ile ittifak yapmamışlardı. Açıkça anlaşılıyordu ki harbe girmesek bile İstanbul elden gidecek, ülkemiz parçalanacaktı. Artık doğal olarak Almanların tarafına geçmemiz gerekiyordu. Üstelik İngiliz ve Fransızların ilgisizliğine karşılık Almanlardan birçok konuda destek ve yardım sözü de almıştık. Denize düşenin yılana sarılması gibi böyle bir ittifaka girmeyi canımıza minnet bilmiştik. Türkiye, Almanya ve Avusturya'nın yanına geçmiştir. Fakat hükümet imzalanan bu ittifaka rağmen harbe girip girmeme konusunda kararsızdır. Türkiye'nin neden alelacele anlaşma imzaladığını kimse bilmemektedir. Almanların acelesine gelince. Şevket Süreyya Aydemir, dönemin öğrencilerinden. General von Moltke, Türkiye ile Almanya arasındaki anlaşmanın imzalandığını duyar duymaz, Alman Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği raporda şöyle yazıyordu. Türkiye mümkün olduğu kadar kısa zamanda Rusya'ya savaş ilan etmelidir. Alman Başbakanı da İstanbul'daki Alman Büyükelçisi'ne 4 Ağustos'ta şu telgrafı çekmişti. İngiltere muhtemelen bugün yarın bize savaş ilan edebilir. İngiltere'nin göstereceği davranışın etkisi altında kapıların yüzümüze kapanmaması için Türkiye'nin mümkünse hemen bugün Rusya'ya savaş ilan etmesi son derece önemlidir. Zaten savaşa girişin senaryosu da İstanbul'da değil, Almanya'da tertipleniyordu. Yavuz Özdemir, günümüz yazarlarından. 1914 Temmuz ayı sonlarında fikirlerini değiştiren Almanlar, Türk ordusunda organizasyonun şimdi çok ilerlemiş olduğunu ve Türkiye'nin bir facia tehlikesi olmaksızın iyi donatılmış ve hareket kabiliyetine sahip 4-5 kol ordu çıkarabileceğini ve hatta Ağustos 1914 başlarından itibaren Mısır'ın Türk ordusu tarafından kurtarılabileceğinden bahsetmeye başlamışlardır. Almanya'nın Türkiye'den diğer bir beklentisi de Batı Karadeniz'den Kafkasya'ya taarruzdur. Profesör Doktor Sina Akşin, günümüz yazarlarından. Osmanlı hükümeti acaba neden ittifaka ve savaşa bu denli hevesliydi? Anlaşılan en önemli etken Balkan Savaşı'nın kayıplarını gidermek umuduydu. Edirne'nin kesin olarak elden çıktıktan sonra yeniden geri gelmiş olması bu umudu besleyen bir durumdu. Bütün ülkede, kışlalarda, okullarda Balkan Savaşı'nın intikamı parolası yürürlükteydi. Başka etkenler de akla geliyor. Bir tarafla müttefik olunmazsa büyüklerin Osmanlı ülkesini aralarında paylaşacakları korkusu bunlardan biriydi. Bir diğeri parasızlıktı. Yavuz Özdemir, günümüz yazarlarından. Osmanlı toprakları üzerinde büyük devletlerin mücadeleleri görünür hale gelmiştir. Osmanlı mirası üzerinde yapılan mücadelelerin 1. Dünya Harbi'nin çıkışındaki önemli etkileri konusunda Oral Sander şu değerlendirmeyi yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin parçalanması 1. Dünya Harbi'nin en önemli ve temel sorunu olmuştur. Militarizmin egemen olduğu bir dönemde İtilaf Devletlerinden umduğunu bulamayan Osmanlı Devleti, çıkmak üzere olan kavganın kendi yorganı üzerinde olduğunun bilincinde olarak yalnızlıktan kurtulmanın arayışı içine girmiştir. Kurmay Binbaşı Kazım Karabekir, Genelkurmay İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı. İttihat ve Terakki'nin İslam Birliği fikrini terk etmeden Türk milliyetçiliği fikrini de benimsemelerinden İngilizler büsbütün ürkmüşlerdi. Çünkü bu durumda Rusya, İran ve Afganistan idarelerindeki milyonlarca Türk'ü de İslam Birliği güden Osmanlı Türklerine katmayı amaç edinmek İngiltere'nin doğuda ölümü demektir. Bunun için Rusların Türk düşmanlığı politikasını ve hatta Boğazların işgal emellerini onaylıyor göründü. İtalya ve Fransa'yı da Osmanlı Devleti aleyhine sürüklemeye kalkıştı. İslam Birliği politikasına karşı İngilizler halifelik makamının İslam dünyasını ayaklandırma girişimine karşı şu tedbirleri de hazırlamışlardı. Osmanlı toplumundaki bütün ırkları ve özellikle Arapları Türklerden soğutmak ve hatta onları düşman yapmak. Özellikle meşrutiyetten sonra irtica hareketi de 31 Mart bastırılıp İttihat ve Terakki'nin bir taraftan İslamcılık ve bir taraftan da Türkçülük politikası güdüldükten sonra Türklerin gavurluğu hakkında özellikle Hindistan'da köylere varıncaya kadar her yerde, şehirlerin kalabalık caddelerinde, pazarlarında, cami önlerinde sureti haktan görünen adamları yani misyonerler aracılığıyla Müslümanları hilafet merkezinden soğutacak haberler üzerine yazılmış konuşmalar yapıyorlardı. İstanbul Müslümanları baştan ayağa dine saygısızlık ve ahlaksızlıkla suçlanıyorlar ve bunu ispat için gazete ve dergilerdeki resimler ve özel fotoğraflar Müslüman halka gösteriliyordu. Misyoner hatipler ağlıyor, dövünüyor, Müslümanlığa yazık oluyor, Müslümanlık batırılıyor diye halkı heyecana getirip ağlatıyorlardı. Arap hilafeti kurulması için girişimlerde bulunuyorlardı. Bu hususta harcanan bol İngiliz altını etkili oluyordu. Arap Birliği'nin gerçekleşebileceği hakkındaki propagandalara Osmanlı ordusundaki Arap kökenli kurmay subaylar bile inanmıştı. Bütün bu hazırlıklar Osmanlı Devleti'nin bir dünya savaşına karışmaması halinde bile gerçekleştirilecek esaslara bağlanmış görünüyordu. Boğazları İtilaf devletlerine karşı kapatmak Türk istiklali ve belki de varlığı için zorunluydu. Bu da derhal seferberlik ilan ederek silahlı tarafsızlık durumuna geçmek ve Karadeniz'de Ruslara karşı üstünlük sağlamakla mümkündü. Birincisi paraya, ikincisi de kuvvetli bir donanmaya ihtiyaç duyuyordu. Siyasi duruma göre bunlar ancak Almanlarla yapılacak bir anlaşma ile mümkün olabilecekti. Osmanlı hükümeti Almanlarla yaptığı ittifakla bunları temin ediyordu. Ancak anlaşma metnini maharetle tespit edememiş olduğundan daha ilk günden büyük tehlikelere düşebilecekti. Şöyle ki, ittifak anlaşmasının savaşa girmeyi taahhüt eden maddesi şuydu: Rusya, Almanya'nın savaşa girmesini mecbur kılarsa Türkiye'de savaşa girecektir. Böylelikle bu taahhüdün imzalandığı 2 Ağustos 1914'te Osmanlı hükümeti de savaşa girmeyi kabul etmişti. Halbuki Osmanlı ordusu henüz bu taahhüdünü yerine getirecek durumda değildi. Çünkü savaş hazırlığını tamamlamamıştı. Almanlar daha ilk günden anlaşmanın kayıt ve şart taşımayan maddesi gereğince savaşa girmemizi istemeye başladılar. Hem de yalnız Ruslara karşı değil, İngilizlere karşı da. Aubrey Herbert, dönemin gazetecilerinden. 1914'te meyvesini verecek olan ağaç 1908'de filizlenmeye başlamıştı. Bulgarların bağımsızlığı, Bosna Hersek'in kaybı ve daha sonra da Trablus'un İtalya tarafından ilhaki ile Türkler reform yapmak istedikleri için cezalandırıldı. Büyük devletler artık yürümüyor. Armageddon'a, İncil'e göre mahşer günü iyiler ve kötüler arasında yapılacak son savaş doğru koşuyorlardı. Ve bizim Armageddon'a giden yolumuz İstanbul'dan değil, Dost Petersburg'dan geçti. İyi veya kötü, kim doğrusunu söyleyebilir ki? Sir Edward Grey, Büyük Britanya'nın gücünü Rusya'nın kudreti yanına koyması gerektiğine karar verdi. Böylece hiçbir seçeneği kalmayan Türkiye, Almanya ile birleşti. Şevket Süreyya Aydemir, dönemin öğrencilerinden. Birinci Dünya Harbi'nin seferberlik haberi beni o sırada gene bir köyde buldu. Harman makinesi işleri henüz bitmemişti. Köye bir jandarma geldi. Önceden dağıtılan bir zarf köy odasında açıldığı zaman içinden bir duvar afişi çıktı. Bu afiş kötü bir baskı makinesinde çiğ renklerle basılmıştı. En üstte iki çapraz bayrak görünüyordu. Bunların altına toplar, tüfekler çatılmıştı. En aşağıya da büyük harflerle seferberlik var, asker olanlar silah başına. Seferberliğin sözleri yazılmıştı. Günün tarihi ve adı afişte boş bırakılan yere, jandarmanın getirdiği emre göre orada dolduruldu. 21 Temmuz 1330, yani 4 Ağustos 1914. Mümin Mustafa, dönemin yedek subay öğrencilerinden. Babamın bütün korkuları hakikat oldu. Seferberlik ilan edildi ve ben tahsil sıralarından ayrılarak askeri vazifemin başına geldim. O günleri hiç unutmuyorum. Bütün münevver Türk gençliği Harbiye Mektebi'nde ihtiyat zabit namzetleri talimgahına girmek için koşuyordu. Ne heyecan! Bütün kapılar, avlular, koridorlar taptaze, genç, dinç Türk çocuklarıyla doluydu. Kalabalık o kadar fazlaydı ki zabitler kayıt muamelesine yetişemiyorlardı. Gündüz talim, gece nazari ders, varlığımızdan fışkıran bir tek fikir, bir tek aşk, bir tek irade vardı. Vatan müdafası. Faik Tonguç, dönemin yedek subay öğrencilerinden. Eğitime gidip gelirken ya da özellikle akşamları boş zamanlarımızda vatan millet şarkıları, marşları söyleyerek adeta kendimizden geçiyorduk. Bu marşları evlerimizde de tekrarlamaktan büyük zevk alırdık. Evimizin büyükleriyle tartışmalar yapardık. Yaşlılar bizim ham hayaller peşinde koştuğumuzu söylerlerdi. Biz de onlara yakında mektuplarımızı Gence'den, Bakü'den alacaksınız cevabını verirdik. O anda marşlarımız dudaklarımızdan dökülürdü. 100 sene var ki Moskov'un derdi yurdumuzun bağrını deldi. Marş marş, haydi arkadaş, göğsünü ger, Kafkasları aş. O sırada Avrupa'da savaş başlamış, resmi bildiriler Sarıkamış'ı ve Kars'ı almaktan söz ediyorlardı. Savaşın ne demek olduğunu bilen, facialarını görmüş ve yaşamış olan yaşlıların umutsuz halini sonra anlayacaktık. Biz Turan'ın fethine yetişemeyeceğimizden endişe ediyorduk. Moskov'la dövüşmek, Turan'a gitmek aşkı o kadar güçlüydü ki hiçbir engel dinlemiyordu. Hasan Amca, dönemin yazarlarından. Cephane, malzeme, erzak yerine demet demet hülyalar, ümitler yüklenmişler. Ne hesap var ne kitap. realite ile alakaları tamamen kesilmiş bir hayal alemi içinde efsanevi kahramanlar. Hülya yiyorlar, ümit içiyorlar ve harbe gidiyorlar. Fahrettin Kırzıoğlu, günümüz yazarlarından. Seferberliğin ilanı üzerine Erzurum ilindeki şehir ve kasaba meydanlarında çalınan davul zurna, asker ocağına gelenleri coşturuyor. 93 Kars muhacirlerinin çocukları son nefeslerinde bile "Ah Kars, ah Kars" diye memleket hasretiyle ölen, dede ve ninelerinden duyup işittikleri ata yurtlarını kurtarmak fırsatının çıkışına seviniyor. Bütün Mehmetçikler ellerine aldıkları beylik silahı öperek alnına götürüyor ve Sarı Moskov'dan dilediği gibi intikam alabilmesi için Ulu Tanrı'dan gereken fırsatı vermesini diliyordu. Akşamları askerin ders saatlerinde genç Türk zabitleri atalarımızın şanlı kavgalarını ve Kars uğruna dökülen mübarek kanları anarak buğulu gözlerle milli heyecanlarını belirtiyorlardı. Gece gündüz sana budur duamız, Mevlam bu Urus'tan kurtar İslam'ı. Yandık zulüm hicran gam ateşinde, Mevlam bu Urus'tan kurtar İslam'ı. Üçüncü orduyu arzu çekeriz, İnşallah düşmanın kaddin bükeriz, el ele verince dağlar sökeriz, Mevlam bu Urus'tan kurtar İslam'ı. Kayserili Katipzade Ragıp Efendi, dönemin yedek subay öğrencilerinden. Şimdi ise öyle bir mesleğe yedek subaylık atılmıştım ki, evvelki mesleğimle ahlak ve terbiyemle hiçbir surette kabili telif değildi. Evvelki hayatta tam bir İslam anane-i safiyesi, ikincisinde ise kamilen aksi olarak la dini, laiklik ve Almanperestlik hakimdi. Milletin pek nezih evladı bu kerre de dinsiz, ahlaksız, zahirperest, Alman aşığı, mektepli zabitanın tahtı terbiye ve zulbü sistemlerine terk ve havale edildi. Mektebi harbiyede her şey yemek, içmek, yatak, karyola mükemmeldi. Nizam, intizam, program, talim, terbiye, dersler şirazesinde devam etmekteydi. Derhal talim ve terbiyeye iptidar edildi. Her şey bir program, intizam dahilinde cereyan ediyorduysa da maalesef derslerimizin akide ve ihtiyadımız olan 5 vakit namazlar hiçbir vakit dahili program değildi. Bundan da münfail, muber olmamak imkan haricindeydi. Bazı arkadaşlar hususi olarak namaz vakitlerinde, gerek mektebi harbiye dahilinde, gerekse maslak, yıldız vesaire gibi şehir harici talimhanelerde edai farizayı salat edersek de, bu hareketimizle bazen hotbesen, terbiyesiz, dinsiz, muallim ve bölük kumandanları tarafından men edilip tecziye dahi edilirdik. Hafazan Allah! Hatta namaz için kendisinden izin istediğim mürettip bölük kumandanı, mülazım-ı evvel Süleyman Bey'in şu yolda red ve tevbih sadası ilk defa olarak cihergahımızı neşterlemişti. Daha mı namaz, yine mi namaz? Askerlikte namaz yok, namazınızı camilerinizde, hanelerinizde, medreselerinizde kılın. Maamafih, terbiyeli, dindar, zabitan ve kumandanlar da yok değildi.